Ayrım 4.
Yola dökülerek Temmuz'un toz bulutuna karışan ve dinlemesi insanı terleten bu dans havaları, bu kocaman çiçekler ve kocaman karılar curcunası, bu taşkın ve bayağı neşe yüreğimi burkuyordu. Şu bahçede öylesine mutlu, öylesine dingin dolaşan zavallı adamcağızı düşünüyor ve gelini, küçük ticaret evinin geliri olan paracıkların çın çın ettiği yepyeni bir tezgahın arkasında çalım satarken, onun Paris'te hasır şapkası ve yaşlı bahçıvan kamburuyla canı sıkkın, utangaç, dokunsanız ağlayacak gibi dükkanın iç yanında dört döndüğünü düşünüyordum. Noel öyküleri. Marie'de bir Noel yemeği. Marie'de sel suyu üreticisi Monsieur Majeste Royal alanında oturan dostlarının evindeki Noel yemeğinden çıkmış, hafiften şarkı söyleyerek kendi evine dönüyor. Saint Paul Kilisesi'nin çanı saat 2'yi çalıyor, adamcağız kendi kendine "Vakit amma da geçmiş ha" diyor ve adımlarını hızlandırıyor. Ancak kaldırım taşları kayıyor, sokaklar karanlık ve arabaların pek az olduğu dönemden kalma bu tanrının belası eski mahallede bir sürü dönemeç, köşe bucak kapı önlerinde ata binenler için binek taşları var. Bütün bunlar özellikle Noel yemeğinde kadeh kaldırmaktan insanın bacakları biraz ağırlaşıp gözleri de çevreyi seçmemeye başlayınca hızlı gitmeye engel oluyor. Sonunda Majeste evine varıyor. Sonradan yeniden boyanmış armasıyla taze yaldız sürülmüş bir levhanın ay ışığında parıldadığı süslü ve büyük bir kapının önünde duruyor. Bu levhayı üretim evinin simgesi durumuna getirmiştir. Eski Nesmont konağı, genç Majeste, sel suyu fabrikatörü. Böylece üretim evinin bütün sifonlarında, bodrolarında, başlıklı kağıtlarında Nesmont ailesinin eski arması parıl parıl yanıyor. Ana kapıdan sonra avlu geliyor, havadar, aydınlık, gündüzün açılınca bütün sokağı ışığa boğan büyük bir avlu. Avlunun dibinde pek eski büyük bir yapı, kapkara, işlemeli, süslü duvarlar, yuvarlak demir balkonlar, sütunlu taş balkonlar, çok yüksek, üstleri tepelikli, başlıklı, en yüksek katlara yükselerek her biri çatıda birer küçük çatı olarak beliren pencereler, sonra çatının üstünde, arduvazların ortasında yuvarlak, pek güzel, birer ayna gibi kırlentlerle çevrili küçük pencereler. Sonra yağmurla aşınmış ve yeşil renk bağlamış büyük bir taş merdiven, yukarıda tavan arasının çıkrığına asılmış, sallanan ip kadar kapkara ve eğri büğrü duvarlara tırmanan sıska bir asma. Her yanda ne olduğunu bilmediğim bir eskimişlik, bir dertlilik. Burası eski Nesmont konağıdır. Gündüzün konağın görünümü değişir. Her yerde eski duvarlar üstünde kasa, depo, işliklere buradan girilir, yazıları yaldızla parlar ve duvarları canlandırır, gençleştirir. Demir yollarının ağır yük arabaları ana kapıyı sarsar, işçiler gelen malları teslim almak için kulakta kalem taş merdivene gelirler. Avlu sandıklar, sepetler, saman ve çuvalla tıklım tıklımdır. İnsan bir üretim evinde bulunduğunu pek iyi duyumsar. Ancak geceleyin o derin sessizlikte gölgeleri karışık çatı yığınlarına yansıtıp birbirine karıştıran o kış dolunayında Nesmont'ların eski konağı yeniden saray oluyor. Balkonlar tentene tentenedir. İç avlu büyüyor, eski merdivene öyle bölük pörçük ışıklar düşüyor ki boş oyukları ve mihraba benzeyen belirsiz basamaklarıyla bir katedralın köşe bucağını andırıyor. Özellikle bu gece Majeste'ye ev pek kurumlu geliyor. Bomboş avludan geçerken kendi ayak sesleriyle coşuyor. Merdiven ona pek büyük, özellikle çıkılması pek güç görünüyor. Sanırım Noel yemeğinin etkisi olacak. Birinci kata varınca soluklanmak için duruyor ve bir pencereye yaklaşıyor. Tarihsel evde oturmak ne demekmiş anlasın. Majeste şair filan değildir. Estağfurullah. Ama yine dolunayın mavi ışıktan bir örtü yaydığı bu güzel soylu avlusuna, kardan kukuleteleri altında kendinden geçmiş çatılarıyla mışıl mışıl uyuyor gibi görünen bu eski derebeyi konağına baktıkça aklı öteki dünyaya gidiyor. Ha, ya Nesmont'lar geliverirse? O sırada ürkünç bir çıngırak sesi duyuluyor. Ana kapının iki kanadı da birden açılıyor. Hem öyle çabuk, öyle yeğenlikli ki sokak feneri sönüyor. Birkaç dakika oracıkta kapının karanlığında ne olduğu belirsiz bir sürtünme ve fısıltıdır gidiyor. İçeriye girmek için tartışmalar, itişip kakışmalar oluyor. İşte uşaklar, bir sürü uşak, dolunayda pırıl pırıl, her yanı aynalı saltanat arabaları, kapının hava akımına çarpınca canlanan iki meşale arasında sallana sallana giren tahtı revanlar. Göz açıp kapayıncaya dek avlu tıklım tıklım doluyor. Ancak merdiven ayağında bu karışıklık duruluyor. Arabadan inenler birbirlerini selamlıyorlar ve evi biliyorlarmış gibi konuşa konuşa içeriye giriyorlar. Sağanlıkta bir ipek hışırtısı, bir kılıç şakırtısıdır gidiyor. Her yerde pudrayla donuklaşmış ve ağırlaşmış apak saçlar, her yerde birazcık titrek, cırlak, net sesler, kısık gülüşmeler, hafif ayak sesleri. Bütün bu insanların yaşlı, pek yaşlı bir görünümleri var. Silik bakışlar, ölgün mücevherler, değişik parlaklıklarda rengi tatlılaşmış meşalelerin ışığında cana yakın bir parıltıyla yanıp sönen eski diba kumaşlar. Bütün bunların üstünde kılıçlar ve kocaman kasnaklar yüzünden birazcık yapma duygusunu veren o güzelim reveransların her birinde başların üzerine büklüm büklüm oturtulmuş saçlardan yükselen ince bir pudra bulutu dalgalanıyor. Çok geçmeden bütün evi cinler basmış gibi oluyor. Meşaleler pencere pencere dolaşıyor, merdivenlerden döne döne inip çıkıyor. Çatı arası pencerelerinde bile onların şenlik ve yaşam kıvılcımları parıldıyor. Bütün Nesmont konağı onların göz alıcı parıltısıyla pencereleri tutuşmuş gibi aydınlanıyor. Majeste kendi kendine aman tanrım diyor. Ya evi ateşe verirlerse? Sersemliği geçmiş, bacaklarının uyuşukluğunu gidermeye çalışıyor ve ivedilikle uşakların büyük bir ateş yaktıkları avluya iniyor. Majeste yaklaşıyor, adamlara söz söylüyor. Uşaklar yanıt vermiyor ve gecenin dondurucu karanlığında ağızlarından birazcık buğu bile çıkmaksızın kendi aralarında konuşuyorlar. Majeste bundan hiç hoşnut değil. Yalnızca bir şey içine birazcık su serpiyor. O da şu, alevi dimdik bu kadar yükseklere çıkan bu müthiş ateş, sıcaklığı olmayan bir alev, parlayan ama yakmayan tuhaf bir ateş. Bu yönden içi rahat eden adamcağız sahanlıktan geçip depolara giriyor. Giriş katındaki bu depolar eskiden pek güzel bir kabul salonu olmalı. Daha bütün köşelerde kararmış yaldız parçaları var. Mitologya ile ilgili resimler tavanda fur dönüyor, aynaların çevresini sarıyor ve geçmiş yılların anısı gibi belirsiz ve biraz donuk renklerle kapıların üstünde dalgalanıyor. Ne yazık ki artık ne perde kalmış ne de eşya. Sepetlerden, kalaylı başlı sifonlarla dolu kocaman sandıklardan ve camların arkasından kapkara yükselen, dalları kurumuş, yaşlı bir leylak fidanından başka bir şey yok. Majeste içeriye girince deposunu ışık içinde ve kalabalık görüyor. Selam veriyor ama kimsenin aldırdığı yok. Kendilerine eşlik edenlerin koluna girmiş kadınlar saten kaplı kürklerinin altında kibar kibar naz ve cilvelerini sürdürüyorlar. Herkes geziniyor, birbiriyle konuşuyor, şuraya buraya dağılıyor. Gerçekten bütün şu yaşlı markiler kendi evlerindeymiş gibi davranıyorlar. Küçük ve titrek bir gölge üzerine resim yapılmış bir duvarın önünde duruyor. Demek ben buymuşum. Şimdi şu durumuma bakın. Ve duvar kaplamalarında beliren alnında bir hilal, ince ve pembe bir Diana'ya gülümseyerek bakıyor. Nesmont, gel de armanı gör. Herkes altında Majeste adıyla bir çuvalın üzerinde resmedilmiş. Nesmont'ların armasına bakarak kahkahayı koparıyor. Ha ha ha, Majeste mi? Fransa'da artık Majeste filan kaldı mı? Ardından da coşkun bir neşe, flüt sesine benzeyen gevrek kahkahalar, havaya kaldırılan parmaklar, cilveleşen ağızlar. Ansızın birisi bağırıyor. Şampanya, şampanya. Yok canım. Evet evet, şampanya bu. Haydi kontes, şöyle hafif bir yemek yiyelim. Şampanya sandıkları şey, Monsieur Majeste'nin sel suyu. Yalnızca havasını biraz kaçmış buluyorlar. Ama ne çıkar, yine de pek güzel içiyorlar. Bu zavallı gölgeciklerin kafası pek o kadar dayanıklı olmadığı için o sert suyunun köpüğü yavaş yavaş onları neşelendiriyor, keyfe getiriyor, dans etmek isteği veriyor. Menüetler düzenleniyor. Nesmont'un getirdiği 4 usta kemancı, Ramon'un hep üçlemelerinden oluşan kıvraklığına karşın ince ve kara duygulu bir havasını çalmaya başlıyorlar. Bütün bu yaşlı kadınların yavaş yavaş dönmeleri ve sırası gelince tempoya uyarak ciddi bir edayla selam vermeleri görülecek şey. Takılarına, süslerine bir gençlik geliyor, sırmalı yelekleri, diba giysileri, elmas tokalı ayakkabıları da gençleşiyor. Duvarlardaki panolarda bu eski havaları duyunca canlanmışa benziyorlar. 200 yıldan beri duvarın içine tıkılıp kalmış eski aynada bunları anımsıyor. Her yanı çizik çizik, köşeleri kararmış olmasına karşın yavaşça aydınlanıyor ve her dans edene bir yazıklanmayla içi yanmış gibi biraz silik, kendi yansımasını gösteriyor. Bütün bu inceliklerin ortasında Monsieur Majeste rahatsız oluyor. Bir sandığın arkasına büzülüyor ve izliyor. Sonunda ortalık yavaş yavaş ağarmaya başlıyor. Deponun camlı kapılarından avlunun aydınlandığı görülüyor. Sonra pencerelerin üstleri, daha sonra salonun bir yanı ağrıyor. Işık geldikçe yüzler siliniyor, birbirine karışıyor. Biraz sonra Monsieur Majeste bir köşede gecikmiş iki küçük kemancıdan başka bir şey göremez oluyor. Gün ışığı dokununca onlar da uçup gidiyor. Avluya bakınca yine bir tahtıravan ama pek belirsiz bir tahtıravan biçimi, zümrütlerle süslü, pudralı bir baş, uşakların kaldırım taşları üzerine attıkları bir meşalenin, açık ana kapıdan büyük bir gürültüyle içeri giren bir yük arabasının tekerlekleriyle çıkardığı kıvılcımlara karışmakta olan son kıvılcımlarını görüyor. Noel Öyküleri 2 İlahisiz 3 Ayin 1 Mantarlı iki hindi dolması ha, Garuku? Evet saygıdeğer peder, mantarla tıka basa doldurulmuş iki tadına doyulmaz hindi. Biliyorum çünkü doldurulurken ben de yardım ettim. Derileri o kadar gergindi ki kızarırken az kalsın çatlayacaktı. Aman tanrım, ben de mantara bayılırım. Çabuk ver şu benim hırkayı Garuku. Hindiden başka mutfakta daha neler gördün? Ah türlü türlü nefis şeyler. Öğleden beri boyuna sülün, çil, yaban horozu, yola yola bir hal olduk. Her yanda tüyler uçuşuyordu. Sonra efendim gölden yılan balıkları, pırıl pırıl sazan balıkları, alabalıklar geldi. Daha alabalıklar iri miydi Garuku? Nah bu kadar vardı saygıdeğer peder, koskocaman. Aman tanrım gözümün önüne geldi. İbriklere şarabı koydun mu? Evet saygıdeğer peder, ibriklere şarabı koydum. Ama doğrusu bu şarap nerede? Az sonra gece yarısı ayininden çıkınca içeceğiniz şaraplar nerede? Şatonun yemek salonunda her renkten şaraplarla alev alev yanan bütün o sırayları görseniz, ya o gümüş sofra takımları, o işlemeli kaplar, o çiçekler, o şamdanlar. Böyle Noel yemeği dünyada bir kez olur. Marki cenapları çevredeki bütün mülk sahibi soyluları çağırdı. Naiple mahkemeye yazmanını hesaba katmaksızın sofrada en az 40 kişi olacaksınız. Ah saygıdeğer peder, böyle bir sofrada bulunmanız ne büyük mutluluk. O güzelim hindileri bir koklayayım dedim. O mis gibi mantar kokusu bir türlü burnumdan gitmez oldu. Aman tanrım. Hadi oğlum hadi. Sakın oburluk edip de günaha girmeyelim. Hele İsa'nın doğduğu bir gecede. Sen hemen git, mumları yak, ayinin ilk çanını çal. Bak neredeyse gece yarısı olacak. Geç kalmayalım. Bu konuşma İsa'dan sonraki 1600 şu kadarıncı yılda bir Noel gecesi, önceleri bir Barnabit manastırında baş keşişken şimdi Trenkulas satosundaki kilisede ayrıklı papazlık eden saygıdeğer Dom Balakur ile küçük çömezi Garuk'u, daha doğrusu Hazret'in kendi çömezi Garuk'u olduğunu sandığı kimse arasında oluyordu. Böyle diyorum çünkü ileride göreceğiniz gibi şeytan o akşam saygıdeğer pederi adam akıllı kandırıp korkunç bir oburluk günahına sokmak için ablak ve şaşkın yüzlü genç çömezin kalıbına girmişti. İşte o sözde Garuk'u Malikane Kilisesi'nin çanlarına var gücüyle asılırken saygıdeğer peder de hücresinde sırma işlemeli göğüslüğünü giymekteydi. Kafası daha şimdiden bütün o yemek betimlemeleriyle allak bullak olmuş, giyinirken boyuna söylenip duruyordu. Kızarmış hindiler, pırıl pırıl sazan balıkları, nah bu kadar büyük alabalıklar. Dışarıda gecenin yeli çanların müziğini dağıta dağıta esiyor ve tepesinde Trenkulas şatosunun eski kuleleri yükselen Ventaux dağının yamaçlarında Karanlığın içinde bir takım ışıklar beliriyordu. Bunlar gece yarısı ayininde bulunmak için şatoya aileleriyle birlikte gelen rençberlerdi. Elinde feneriyle baba önde, kadınlar koyu renkli harmanilerine bürünmüş, çocuklar birbirlerine sokularak annelerinin eteğine sığınmış, ilahiler okuya okuya 5-6 kişilik kümelerle bayıra tırmanıyorlardı. Böyle geç zamana ve soğuğa karşın bütün bu babacan insanlar ayinden çıkınca her yıl olduğu gibi mutfaklarda kendileri için kurulan sofralara çökeceklerini düşünerek keyifli keyifli yürüyorlardı. Ara sıra bu dik yokuşta önünde meşalecileriyle bir soylu arabasının camları ay ışığında parlıyor ya da bir katır çıngıraklarını sallaya sallaya tintin gidiyordu. Rençberler çevresi dumanlı fenerlerin ışığında naiplerini tanıyorlar ve önlerinden geçerken kendisini selamlıyorlardı. İyi akşamlar, iyi akşamlar Maître Arnoton. İyi akşamlar çocuklarım, iyi akşamlar. Gece aydınlıktı, yıldızlar soğuktan canlanmış gibiydi. Poyraz kasıp kavuruyor, ince ince yağan dolu, ıslatmadan giysilerin üzerinde kayarak karlı Noel gecelerini, geleneğini yansıtıyordu. Bayırın ta tepesine kuleleri, sivri çatıları, kilisesinin koyu mavi gökyüzüne yükselen çan kulesiyle büyük bir yığın halinde çöken şato, topluluktan bir hedef gibi görünüyor, küçücük ışıklar dizi dizi göz kırpıyor, gidip geliyor, bütün pencerelerde yanıp sönüyor ve yapının karaltısında kağıt yanınca küllerin arasından uçuşan kıvılcımları andırıyor. Kiliseye gitmek için asma köprüden ve sur kapısından sonra meşalelerin ateşi ve mutfaktan dışarıya vuran alevlerle gündüz gibi olmuş arabalar, uşaklar, tahtırevanlarla tıklım tıklım dolu dış avludan da geçmek gerekiyordu. Dönen kebap şişlerinin tıkırtısı, tencerelerin gürültüsü, karıştırılan kristal ve gümüş takımlarının şıkırtısı duyuluyordu. Üstelik karışık salçalara konulan keskin kokulu otlarla et kızartması kokan ılık bir buğu papaza, naibe, herkese dedirttiği gibi çiftçilere de "Aman efendim, aynen sonra ne güzel yemekler yiyeceğiz" dedirtiyordu. Şıngır şıngır, şıngır şıngır. Gece yarısı ayini başlıyordu. Şatonun bir katedral yavrusu olan kilisesinde birbirine geçmiş kemerlerle meşe kaplamalarına, duvar boyunca işlemeli perdeler ve halılar asılmış, bütün mumlar yakılmıştı. Aman ne kalabalıktı, aman ne tuvaletler vardı. Bakın, önce ilahicilerin bulunduğu yerin çevresinde oymalı tahta koltuklara kurulmuş, toz pembe tafradan giysisiyle Trunculage şatosunun sahibi, yanında da bütün soylu çağrılıları. Karşıda Marke'nin ateş renginde divadan bir giysi giymiş yaşlı annesiyle Fransa sarayındaki son modaya göre başına kabartmalı danteladan yüksek bir hotos geçirmiş genç karısı, kadife kaplı ince sehpalarının arkasında bulunuyorlardı. Daha aşağıda karalar giyinmiş, geniş ve sivri uçlu perukaları, tıraşlı yüzleriyle naip Thomas Arnoton ve mahkeme yazmanı Adil Maître Ambroy, göz alıcı ipeklilerle sırmalı yardımcılar, araba uşakları, vekil harçlar ve bütün anahtarlarını ince gümüş bir halkayla belinden aşağı sallandırmış barbe kadın geliyordu. Dipteki sıralarda uşaklar, hizmetçi kadınlar ve aileleriyle birlikte çiftçiler vardı. Daha ötede de usulcacık açıp kapadıkları kapının önünde iş güç arasında ara sıra bir sofa edası takılmaya gelen ve o kadar mumun ışığıyla şenlik içinde havası ılınan kiliseye yemek kokuları getiren aşçı yamakları. Acaba aşçı yamaklarının küçük beyaz takkeleri mi papazın aklını başından almıştı? Yoksa bu işi Garikü'nün çıngırağı, hani mihrabın altında "Aman çabuk olalım, aman çabuk olalım, ne denli erken bitirirsek öyle erken sofraya otururuz" der gibi olanca hızıyla çınlayıp duran o azgın küçük çıngırak yapmış olmasın? Yalnız şu var ki, ne zaman o lanet olası çıngırak çınlasa papaz duayı unutuyor ve şölenden başka bir şey düşünemiyor. Gözlerinin önüne eli ayağına dolaşan aşçılar, demirci ocağı gibi harıl harıl yanan maltızlar, aralanmış tencere kapaklarından çıkan buğu ve bu buğunun içinde tıka basa doldurulmuş gergin kat kat mantarlı iki görkemli hindi geliyor. Ya da imrendirici buğularla aylağlanmış tabak tabak yemek taşıyan yardımcıların dizi dizi geçtiğini ve onlarla birlikte kendisinin de şölen için çoktan hazırlanmış büyük salona daldığını görür gibi oluyor. Aman ne görünüm, Kendi tüyleriyle süslenmiş tavuslar, kızıl menevişli boz kanatlarını açmış sülünler, yakut renginde sürahiler, yeşil dallar arasında pırıl pırıl meyve yığınlarıyla bezenmiş öyle göz alıcı bir sofra ki alev alev ışık saçıyor. Ya Garuku'nun, evet o Garuku, söz ettiği o olağanüstü balıklar, sanki henüz sudan çıkmış gibi pulları sedef sedef o kocaman burun deliklerine birer tutam kokulu yeşillik sokularak rezene otlarının üzerine yatırılmış bu olağanüstü görünümün düşlemi öylesine canlı ki Don Balakür bütün bu nefis yemekleri mihrabın işlemeli örtüsü üzerine kendi önüne koymuş sanıyor ve 2-3 kez Dominus Vobiscum diyeceği yerde ağzından bir Benedicke kaçırıveriyor. Bu küçük yanılmalar dışında bu saygıdeğer adam bir tek satır atlamadan, bir tek eğilmeyi safsaklamadan duasını harfi harfine okuyor. Birinci duanın sonuna dek her şey oldukça yolunda gidiyor. Ancak bilirsiniz ki Noel günü aynı papazın birbiri ardı sıra 3 dua okuması gerekir. Papaz rahat bir soluk alarak kendi kendine şükür biri bitti diyor. Sonra bir dakika bile yitirmeden çömezine ya da çömezi sandığı kimseye işaret ediyor. Şıngır şıngır, şıngır şıngır. Artık ikinci ayin ve ayinle birlikte de Don Balakür'ün günahı başlıyor. Garuk'un elindeki çıngırak kulağına ciyak ciyak aman elini çabuk tut diye bağırıyor. Bu kez zavallı papaz yakasını büsbütün oburluk şeytanına kaptırarak dua kitabına saldırıyor ve şaha kalkmış iştahının hırsıyla sayfaları göçertiyor. Çılgıncasına eğilip kalkıyor, yarım yamalak ıstavros çıkarıp eğiliyor. Bir an önce bitirip de kurtulmak için bütün hareketleri kuşa çeviriyor. Kollarını incile uzatıp uzatmadığı, konfitör bölümünde göğsünü yumruklayıp yumruklamadığı bile belli değil. Papazla çömesi arasında kim daha çabuk bırbır edecek diye bir yarıştır başlıyor. Ayetlerle karşılığı birbirine dolanıyor, birbirini omuzluyor. Zaman almasın diye ağız açmadan yarısı gürültüye giden sözcükler anlaşılmaz mırıltılar olarak sona eriyor. Her ikisi de fıçıda ayaklarıyla şaraplık üzüm ezen bağcılar gibi her yana zifos sıçratarak duanın latincesini habire karıştırıp duruyorlar. Balakür don sukum diyor. Garuku da stuto diye yanıt veriyor. Sonra dört nala gitsinler diye posta arabalarının atlarına takılan çıngırak gibi çınlayıp duran o lanet olası çıngırak da hep kulaklarının dibinde. Bu hızla ilahisiz bir ayinin ne çabuk hakkından gelineceğini artık siz düşünün. Papaz soluk soluğa şükür ikincisi de bitti diyor. Soluk bile almadan kanter içinde kendisini mihrabın basamaklarından aşağı atıyor ve şıngır şıngır şıngır şıngır. Ayinin üçüncü duası da başlıyor. Artık sofraya oturmaya ne kaldı? Ancak ne yazık ki yemek zamanı yaklaştıkça umarsız Balakür kendisini bir sabırsızlık ve oburluk cinnetine kaptırıyor.